10. ayrım, sayfa 191. Banyodan gelen sesi dinlerken garip bir huzur duydum. Sanki endişe dolu, pürüzsüz vücudumu lekeleyen, içimi acıtan, ruhumu zedeleyen bir rol bitmiş ve artık korkacağım hiçbir şey kalmamıştı. Lavanta kokulu çarşaflar içinde yeni yıkanmış bedenim, onu saran ipek sabahlığım, boynumda Aurora'nın incileriyle uzanmış yatıyordum. Banyodaki ses kesilince gözümü kapayıp uyuyor gibi yapmayı düşündüm ama vazgeçtim. Hatta başımı onun yatağa geldiği yöne çevirdim. Beni ürkütmekten korkarak yavaşça kendi tarafına uzandı. Sol dirseğinin üzerinde bana doğru dönerek saçlarımı okşadı. Parmakları şakaklarımda, elmacık kemiklerim üzerinde, çenemde, dudaklarımda, sanki şekillerini ezberlemek istercesine ağır ağır dolaştı. Beni yeniden keşfediyor gibiydi. "Çok üzgünüm küçük sevgilim." "Geçti artık," dedim. "Biliyorum, geçti. Keşke geçmeseydi de başka türlü olsaydı her şey. Sanki artık aynı bakmıyor gözlerin." "Nasıl bakıyorlar?" diye sordum gözlerimi onunkilerden ayırmadan. "Hüzünlü. Bugüne dek gördüğümden çok daha hüzünlü. Ve buna ben sebep oldum." Düşündüm. Gerçekten o mu sebep olmuştu, yoksa hayali hüzünlerden gizli mutluluklar duyan ruhumu beslemek için farkında olmadan yarattığım bir oyun muydu her şey? Evet, ama bir süre için. Artık geçti. "Geçti mi?" "Geçecek," dedim abartısız bir gülümsemeyle. Islak, alnından geriye taradığı briyantinsiz saçları başının üstünde, kulaklarının arkasında, ensesinde gece siyahı dalgalar oluşturmuştu. Umursamaz, şımarık çocuk bakışlarını perdeleyen, endişe pırıltılarıyla yanan lacivert gözleri, bornozunun yakasından gelen sabun kokusu ve saçlarından ensesine, boynuna inen su damlaları. O kadar erkeksi, aynı zamanda o kadar kırılgan. Hatta bazı hatları erkek olmak için fazla bile güzel. Kemersiz düz burnu, çıkık elmacık kemikleri, oval derin bir çukurla sonlanan çenesi, adaleli omuzlara ve kollara uzanan uzun boynu. Onu seyretmek bile içimi eritmeye kâfi geliyordu. Sanki Apollon göklerin derinliklerinden çıkıp gelmiş, yanıma uzanmıştı. Olduğum yerde ona doğru döndüm ve sol elimle yanağını tutarken koynuna sokularak başımı göğsüme yasladım. Hemen heyecanlanmıştı. Yüreğinin atışı, nefesleri sıklaştı. Kendini hafifçe geri çekmek istedi. Yanağındaki elimi boynundaki ıslak saç dalgalarını uzatarak okşadım ve yüzümü bornozun yakasından içeriye, göğsüne dayadım. Başını kaydırıp yastığına bıraktı. Teninin kokusunu içime çektim. Kolunu omzuma doğru uzattı ama bana sarılıp sarılmama konusunda tereddütlü olduğunun farkındaydım. Onun suçluluk duygusunun, çekingenliğinin tadını çıkarmak istiyordum. Gözlerimi kapayıp dudaklarımı göğsünde küçük dokunuşlarla dolaştırmaya başladım. Avucunun omzumdaki teması biraz daha gerildi ve dudaklarından belli belirsiz bir mırıltı duyuldu. Öpücüklerimi tenini koklayarak daha aşağılara indirirken sol elimle kolunu tutup belime sardım ve bedenimi onunkine iyice yaklaştırdım. Bir anda iki eliyle başımı tutarak nazikçe kendinden uzaklaştırdı. Gözlerimin içine bakarken ürküntüsünü görebiliyordum. "Yine aynı şeyi yapıyorsun küçük sevgilim. Yine beni delirtiyorsun. Aynı şeyleri yaşamamızı istemiyorum." Göstereceğim tepkiden, beni kırıp kaçırmaktan, küstürmekten korkması ona karşı üstünlük hisleriyle gururumu okşamıştı. Şimdi onu şaşırtma sırası bir kez daha bendeydi. Kocamla yaşadıklarımız bir oyuna benzetilse bu herhalde satranç olabilirdi. Bunu düşünmek bile dudaklarıma garip bir gülümseme yaymıştı. Rollerimiz değişmişti. Sol elimle bornozun yakasını omuzlarına doğru indirip uzandım ve dudaklarımı omuz başından aşağıya doğru kaydırdım. Sabahlığımın yakası kaymış, sol göğsüm onun açık tenine değmişti. Kısa bir süre önce beynimi dalayan bir acıyla yanan rahmimde şimdi tatlı bir ılıklık hissediyordum. Sanki menbaı göbek deliğim olan binlerce minik yataktan akan sıcak sular karnıma, rahmime, vajinama dağılan damarların içine yayılıyor. Bu sıcaklıkla genişleyen kadınlığım kendisini paylaşmak, yeni sularla serinletmek istiyordu. Elleri hala saçlarımın arasındaydı. Tutuş şeklinden beni durdurmak ile kendisi bir adım atmak arasında ıstıraplı bir kararsızlık yaşadığını ve şüphe duyduğunu hissediyordum. Bu duyguyu uzatıp tadını çıkarmak hoşuma gitmişti. Bu arada tamamen açılmış ve onun bedenine değmiş olan sol göğsümü ve bacağımı hafifçe geriye çektim. Hemen nefeslerine hakim olmaya çalışarak kasıldı. Ama bornozunun altından en ufak bir işaretle tekrar yolculuğa çıkmaya hazır erkekliğini fark edebiliyordum. Anneannemin ibadet ve birbirini dinleyerek, bekleyerek sözcükleri süratle zihnimden geçti. Nesim'in gecenin başında bedenimi adeta taparcasına okşamasını, sevişini gözümün önüne getirdim. Ve hayalimdeki tüm gerdek gecelerini, romantik ve melodramatik tüm aşk sahnelerini, canımın acımışlığını, kocamın bekaretimi bensiz alışını hepsini kafamdan sildim. ve sadece şunları düşündüm. O beni bir antik zaman tanrıçasına benzetmişti, ben de onu Apollon'a. Zaman sevişme zamanıydı. Güzel omuzlarından kaldırıp gözlerinin lacivert derinliğine daldırdım bakışlarımı. Kah temas eden, kah kumaşlarla perdelenen tenlerimizin sıcaklığı bizi sarmış, etrafımızı bulut gibi örtmüştü bile. Hiç düşünmeden, sebep, mantık aramadan ve sadece içgüdülerime teslim olup kendimi ve o anı yargılamadan yaşamak üzere içimden gelen sese kulak verdim. Sesin ardı ardına sıraladığı repliklerimi okumaya ve rolümü oynamaya başladım. Ben de aynı şeyleri yaşamak istemiyorum dedim. Elimi ipek kumaşın şimdilik kapadığı kasıklarımın üzerine koyarak ve bu işaretimi ve kinayeli sözcüğüm bile her şeyi anlattığından emin, onun bir kez daha bana karşı olan çaresiz utancını yaşamasını izleyerek. Sonra oturduğum yerde doğruldum. Gözlerimi kapayıp birer birer ellerini, avuçlarını öptüm. Beynimde üç sözcük yankılanıyordu sadece. İbadet eder gibi. Kollarını iki yana yerleştirdikten sonra bornozunun kemerini çözdüm. Gözlerimi açmadan ellerimin dış yüzü tenine nefes gibi değecek şekilde yüzünden başlayarak boynunu, göğsünü, karnını hayal dokunuşlarla bezedim. İnlemeye başladığı an ona ıstırap ve zevki bir arada tattırdığımdan emindim. Bu defa dudaklarım değil beynim gülümsedi sanki. Kocamla çok benzeyen bir yönümüzü keşfetmek üzereydim ve bu bana ayrı bir heyecan vermişti. Göz kapaklarımın arasından baktığım zaman onun tahakküm etmeye alışık bir erkeğin mecburi bekleyişini yaşamadığını anladım. Şu an karşımda duran Suadiye'deki bahçede bir gece yarısı komşunun küçük, saf, aşık kızını sabırsızlıkla sıkıştıran, ona ders veren erkek değildi. Tülsü dokunuşlarla vücudunda yarattığım arzu kadar benim rolümü önce oynamamı beklerken duyduğu fiziksel ıstırap da ona zevk veriyordu. O hareketsiz, çaresiz uzanıp kaldıkça benim ona olan arzum artıyordu. Anneannemin anlattığı birbirini dinleyerek, bekleyerek yapılan yolculuk bu olmalıydı. Yeni keşfediyordum. Nesim'in beni aynanın karşısında mum ışığında çıplak bırakıp gizliliklerimi keşfe çıktığı anları hatırladım. Vücudumun o anki beklenti ve heyecanıyla bir kez daha ona sarılıp kocamın saçlarından başlayarak bütün yüzünü öptüm. Boynunu dudaklarımın arasına aldığımda tüm vücudu titredi. Ellerinden sadece biriyle saçlarımın arasına dalıp başımı kendisine doğru bastırdı ama hemen geri çekti. Bunu bir işaret olarak alıp tenini dudaklarımın arasına hapsederek karnının altına kadar indim. Yüzümü yalayan erkeklik kalbini kendi ısrabıyla baş başa bırakıp yavaş yataktan ayrıldım. Balkonun önündeki masaya doğru ilerledim. Benden intikam mı alıyorsun? Dönüp bakmadım. Açık balkon kapısının tülleri rüzgardan kenara kaymış, boğaz tepelerinin seyrek ışıkları neredeyse doğacak sabahı karşılamaya hazır, yorgun, titriyordu. Masanın üzerinde duran tacımı alıp aynanın karşısına gittim. Zamanı hatırlamıyordum. Belki bir, belki iki saat önce burada yine çıplak duruyordum. Görünürde her şey aynı gibiydi ama bedenimde ayrı bir dünya oluşmuştu şimdi. Kendimi izlediğim kısa bir andan sonra tacımı başıma oturtup tülünü sırtıma bıraktım ve yatağa doğru yürüdüm. Nesim yatakta doğrulmuş beni izliyordu. Vücudu yay gibi gerilmişti. Gözleri çakmak çakmak, dudakları hararetten kurumuş da su bekler gibi aralıktı. Ona doğru yürürken utanmadan tüm vücuduna göz atarak biraz geç de olsa cevabımı verdim. Hayır, ben değil, beraber intikam alacağız. Onun tarafına yanaşıp yatağa çıktım ve kulağımdaki repliği tekrarladım. Yanlış yaşanan bir andı ve onu beraber düzelteceğiz. Sonra adeta karşı sahnede gördüğüm bir oyunu tekrarlar gibi yatakta ayağa kalktım. Sabahlığımın kemerini çözdüm ve ağır ağır üzerimden kaymasını bekledim. Sonra çıplak olarak kendi etrafımda yavaşça dönüp Nesim'in beni seyretmesini sağladım. Olduğu yerde doğruldu ve bana doğru uzanıp bacaklarıma sarıldı. Yavaşça bedenimi bıraktım. Onun kolları arasında kayıp belimi sarana kadar. Göğsüme kapanan başına saçlarının arasında yüzümü gömdüm ve onu kendime bastırdım. Küçük sevgilim benim. Canım, canım mırıltılarıyla kıpırdayan dudakları göğüslerimde garip sansasyonlar yaratıyordu. Tacımdaki tülü geriye atıp bacaklarımı hafifçe açarak kucağına oturdum. Sarıldığım, üzerinde olduğum bu tüm vücudu istiyordum şimdi. Başını göğüslerimin arasından kaldırıp fısıldadı. Sana söylemem gereken bir şey var küçük sevgilim. İşaret parmağımı dudaklarına koyup susturdum. Konuşacak çok zamanımız olacak. Hangimiz saf deneyimsiz, hangimiz tecrübeli kadın avcısı, hangimiz erkek, hangimiz kadın, kim kırılgan, kim koruyucu, hangimiz daha romantik sorularının birbirine karıştığı bir sevişme yaşamaya başladık. Onun çoktan hazır bedeni üzerine bu kez gönüllü kayıp oturduğumda bir önce tadamadığım, anlamadığım, yarım kalmış yolculuğumu yaşamaya başlamıştım bile. Beni korkutmaktan korkarak sabırla bekleyen vücuduna bu defa sahip olan bendim. İçimi, yüreğimi, ruhumu, rahmimdeki yeni fısıltıyı, kadınlığımın sıcak kaygan sesini dinleyerek, bekleyerek, ağır ağır onların bana müsaade ettiğince onun vücudunu teslim almaya başladım. Her adımı bana bırakmış, nefesini tutarak genzinden gelen boğuk iniltilerle esirim olmuştu. Bacaklarım sonunda onunkileri iki yandan tamamıyla sardığında az evvel arzu edip de tamamlayamadığı yolculuğu keşfetmişti. O zaman elleriyle belimi tutup kendini bana doğru kaldırdı. Artık beraberdik. Kimsenin üstünlüğü kalmamıştı. İçimde halen küçük çizikler atılıyor hissi duymama rağmen umurumda değildi. Gözlerimi açıp onun gözlerini yakaladım. Küçük gece lambasının ışığında benim mavi, onun lacivert bakışları birbirine yansıyor ve ikimizin de renkleri değişiyordu. Şimdi birbirimizin ritmini, soluğunu, yüzündeki ifadeyi, gözlerindeki ihtirası izleyerek kımıldıyorduk. Bedenlerimizin ritmiyle, sasiye incileriyle işlenmiş şantiyi tül, kah sırtımda, kah onun bacakları üzerinde, Aurora'nın incileri gerdanımda, göğüs çukurluğumda ve göbek deliğimde kayıp yer değiştirirken, açık denizlerden gelen tropikal bir esintiyle son minik dalganın ölmeden önce kumsalı yalarken çıkardığı ses birleşip beste yapmış gibiydi. Kendi nefeslerimiz, tahammülü kalmamış küçük iniltilerimizle hırpalanmadan sahip çıktığımız aşkımıza da sarılıyor gibiydik. Onun vücuduna uzanıp başımı boynuna gömdüğümde onu benim, kendimi de onun içinde hissediyordum. Zifaf yolculuğumuzu tamamlamış yanında uzanırken beni kollarına aldı. Saçlarımı, alnımı, gözlerimi öptü. Canım, benim küçük sevgilim, keşke sana yıllar önce rastlasaydım. Tanrım, böyle bir duyum yaşamadım hayatımda. Ne yaptın bana? Ben bir şey yapmadım diye gülümsedim. Onlar yaptı. Onlar mı? Onlar diye tekrarladım muzipçi. Biraz Eleni, biraz St. Petersburglu aristokrat kadın, biraz Aurora ile mihracisi, biraz anneannem ile dedem, hatta biraz da Celeste ile Monsieur Ferretti ve tabii bir de Truvalı Helen ve Apollon. Sonra dudaklarına uzun bir öpücük kondurup yataktan kalktım. Tacım çoktan başımdan çıkmış, nemli saçlarım göğsüme, omuzlarıma dağılmıştı. Boynumdaki kolyenin klipsini açarak çıkardım ve banyonun yolunu tuttum. Arkamdan seslendi. Bunların ne demek olduğunu anlatacaksın değil mi? Dönüp güldüm. Çıplaklığımdan utanmamanın verdiği rahatlıkla saçlarımı arkaya doğru atarak sırtımı dikleştirdim. Bir gün dedim, belki bir gün. Boğaz içinde gün ağarmak üzereydi. Birbirimize sarılmış yatıyorduk hem de hep hayal ettiğim gibi sadece sıkı sıkı sarılıp bedenlerimizin sıcaklığının, aşkımızın tadına vararak sakin, konuşmadan yatıyorduk. Demek ki onun da bir sırası vardı. Gecemizi kendi yazdığım bir rolle bitirmiş olmaktan çok mutluydum ve onu da mutlu etmiştim. Boynumdan ve belimden sarmış olduğu kolları arasında ona biraz daha yaslandım. Kalçalarımı onun artık dinlenmekte olan erkekliğine dayayarak dizlerimi karnıma çektim. Yastığımda başımın altında uzanan kolunu öptüm ve içim ısındı. Çok mutluydum. Belimden doladığı eliyle karnımı okşayarak beni iyice kendi vücudunun şekline yerleştirdi. Canım dedi, canım. Dudakları saçlarımın arasında fısıldıyordu. Seninle daha önce buluşabilseydik ya da seninle sevişene kadar çılgın maceralarım olmasaydı... Belki her şey çok farklı olurdu. Anlayamamıştım. Zaten her şeyi düzeltmemiş miydik? Gecemizi yine bir peri masalı gibi bitirmemiş miydik sonunda? Onun hala daha beni kırmaktan duyduğu ezikliği taşıdığını sanarak çok ciddiye almadım. Bu mümkün değildi biliyorsun. Ne sen beni bekleyebilirdin ne ben sana yetişebilirdim. Bence unut ve şu anın tadını çıkar. Onu ikna etmek için başımı döndürüp gözlerine baktım. Her şeyi düzeltmedik mi zaten? Kendine işkence etmekten vazgeçmelisin dedim ısrarla. Huzursuzca kıpırdandı beni bırakmadan. Sana söylemek istediğim bir şey var küçük sevgilim. Demin söylemek isteyip de söylemediğim. Daha doğrusu söyleyemediğim. Benimle mi alakalı? Kolları arasında ona doğru dönmüş merakla bekliyordum. Benimle alakalı ama şu durumda artık ikimizle de. Yerinde doğrulup sırtını yastığa dayadı. Beni de yanına çekip sol kolunu omzuma doladı ve elimi avucuna aldı. Şimdi anlatacaklarımı dikkatli ve beni muhakeme etmeden dinlemeni istiyorum cennet kuşum. Sana tapıyorum. Bunu biliyorsun değil mi? Seni bir kez daha kırmak, üzmek istemiyorum. Onun için bunları anlatmalıyım ki henüz İstanbul'dan ayrılmadan kararını verebil. Ne kararı? Ben kararımı verdiğim için burada seninle aynı yataktayım dedim. Dinle lütfen ve beni şimdiden affet. Çünkü bunların seninle hiçbir ilgisi yok. Hepsi senden çok önce başladı. Beni bu kadar sevmemiş olsa belki de anlatmaktan kolaylıkla vazgeçebileceği kadar zor bir şeyi anlatacağını o an anlamıştım. Onun işini zorlaştırmak istemiyordum. Hiç kesmeden dinlemeye karar verdim. Elini diğer avucumla da sararak onu rahatlatmaya çalıştım. Başımı masal dinlemeye hazırlanan bir çocuk gibi onun omzuna dayadım. ne kadar güçlü, ne kadar güven vericiydi. Her şey İngiltere'ye yatılı okula gittiğim sene başladı. Henüz 11 yaşındaydım. Önceleri yatakhanede olanların arasındaki bir akşam oyunu gibiydi. Kiminin gizli gizli okula getirdiği resimlerle, büyük sınıftaki çocuklardan öğrendiğimiz hikayelerle heyecanlandığımız oyunlardı ilk önceleri. Sonra bu konuşulanların üzerimizdeki etkileri artmaya, sadece dinleyip öğrenmekten farklı beklentiler doğurmaya başladı. Merakımızı birbirimizin bedenleri üzerinde gidermeye başladık. Gece ışıklar kapandıktan sonra soğuk yatakhanedeki yatakların bazıları birbirinin vücudunu yoklayan, uyaran çocukları saklardı battaniyelerin altında. Herkes herkesi bilir ama kimse bir şey bilmezdi. Güldüm. Mektepteyken duyduğum bir dedikoduyu hatırlayarak. Yatılı kızlardan benzer hikaye dinlemiştim bir kere dedim. Sonra daha büyük sınıflardan ağabeyler devreye girdi. Korkutur, tehdit eder ve ilişkiye zorlarlardı. Devam et dedim, anlattıklarının benim hayatımı etkileyecek bir şey olmadığını düşünüp. Bu çocuklardan kimi ileri yaşlarda kızlarla sağlıklı ilişkiler kurdu, kimileri cinsel seçimlerini bir erkekten yana yaptı, kimi de her iki cinsin çekiciliğine de mahkum kaldı. Durup yutkundu. Ve onlar hiçbir zaman genç bir kızla saatli bir aşk yaşayamadılar. İşte ben de onlardan biriyim. Bu defa yüzünü görmüyordum ama sesi öyle yaralı çıkıyordu ki onun çocuk yaşında yatakhane köşesinde, jimnastikhanede, kendisinden daha iri, büyük, küstah bir çocuğun kontrolünde, gözünde yaş, küçük bedenini kullandırmak zorunda kaldığını canlandırabiliyordum. Başım omzunda, eli avucumda, öylece duruyordum. Beni kaçırmaktan korkar gibi biraz daha sarılıp kendine çekti. Belki de isyanla yataktan fırlayıp bağırmamı, haykırmamı, ağlamamı bekliyordu. Hiç hareket etmedim. Tam aksine ona sokulup avucumdaki elini dudaklarıma götürdüm. Bana olan bütün aşkına, hayranlığına rağmen bekaretimi alırken tavrındaki aldırmazlık, kontrolsüzlük, çok yıllar önce yaşanan bir acıya inat, kuvvet göstergesi, bir isyandı. Belki de sonradan duyduğu ıstırap ve acı intikamını bu kadar sevdiği bir bedenden almış olmasındandı. Onun kuvvetli, yakışıklı, çapkın ve küstah bakışlı varlığının ardındaki kırılgan, naif, ruhundaki yarası hiçbir zaman kapanmamış çocuğu keşfetmiştim. Gözlerimde yaşla dönüp boynundan sarıldım. Hala yanında ve sevgi dolu oluşuma şaşırmıştı. "Şimdi beni terk etmeyecek misin?" diye sordu. Tanrım, onu nasıl terk edebilirdim? O güzelim Apollon başı şimdi de Antonius'a dönüşmüştü. Evet, aynen. Dalgalarla alnına dökülen saçları, mahzun melankolik bakışları, kemersiz burnu, bir şeyler söylemek istermiş de kalbi kırılmış hissiyle bükülmüş etli dudakları, çenesindeki gamze. Nil'in sularına yürüyüp intihar etmişti melankolik aşık Antonius, İmparator Adrianus'un unutamadığı gözdesi. Kladiopolis'le Antonius diye mırıldandım. Başını çevirişinden sessiz sorusunu hissettim. Onun acıklı hikayesini ilk okuduğumda hep hayal etmiştim. Şayet ben o günlerde yaşıyor olsaydım ve karşısına çıksaydım, acaba onu ölümden döndürebilir miydim diye. Çünkü İmparator Adrianus'a olan tutkulu ve sonsuz aşkı götürmüş onu ölüme. Ölüp aşkını da sonsuzluğa taşımak istemiş. Adrianus'u ilahlaştırıp rölyefini yaptırmış Tivoli'de. Sesim trajik öykünün temposunda yavaş, dokunaklıydı. Birden dönüp sordum. Senin de bir Adrianus'un var mı? Şaşkındı. Ben ona biraz daha sokulup bana güvenmesini, orada olduğumu, kaçmadığımı hissetmesini istedim. Küçük sevgilim benim. Anlattıklarımı anladın mı? Anladım dedim. Ben sadece bahçede gördüğün küçük kız değilim. Bildiğim, anladığım çok şey var benim de. O zaman bu seni... Burada biraz durdu. Zira benim bir müddet evvel ona söylediklerim aklına gelmiş olmalıydı. Devam etti. Seni iğrendirmiyor mu? Hayır dedim kesin bir ifadeyle. Hayır, iğrendirmiyor. Üstelik bana hep hayal ettiğim bir şans veriyor. Şans mı? Ah evet, ama önce soruma cevap vermelisin. Senin de bir Adrianus'un var mı? Yutkundu. Vardı dedi fısıldar gibi. Hep oldu. Ya fahişeler, ya evli kadınlar, ya da diğerleri oldu hep. Hiçbirinden vazgeçemedim. Peki ya şimdi? Ah benim minik sevgilim, şimdi yalnızca sen varsın ve yalnızca sen, senin varlığın, temiz, saf bedenin, sevgin, dokunuşun, şimdiye kadar tatmadığın bir duygu. Ama, böyle bir ilişkiyi ilk kez yaşıyorum ve kendimi denediğim hiçbir tecrübem olmadı daha evvel. İleride tekrar bir hata yapıp seni üzmekten çok korkuyorum. Korkma dedim. Ben korkmuyorum. Söyledim ya, bana hayal ettiğim bir şans veriyorsun. Dönüp onun koynuna uzandım. Antonius başını okşayıp çenesindeki gamzeyi öptüm. Dedim ya, bu hikayeyi duyduğumdan beri hep düşünmüşümdür. Şayet ben o devirde yaşayan bir genç kız olsaydım, Antonius'un karşısına çıksaydım, onu Adrianus'a olan aşkıyla ölüme gitmekten kurtarabilir miydim diye. Hep o güzel rölyefini gördüğüm sayfaya girip onu kendime aşık etmek ve Nil'e doğru yürürken önünü kesmek, dudaklarından öpüp geri getirmek isterdim. Kendimi kaptırmış parmaklarımı onun dalgalı saçlarında dolaştırıp anlatıyordum. Kendimi bir zamanlar hayal oyunlarımda yaşattığım imkansız bir aşk öyküsünün ortasında canlı yaşarken bulmuştum. Milattan sonra 130 yılında gencecik yaşında ölümü seçmiş aşık olduğum bir erkeği ve öyküsünü kader karşıma çıkarmıştı. O ise beni dinlerken söylediklerimden dolayı hem hayret hem de hayranlık duyan bir ifadeyle bakıyordu. Beni şaşırtmaya devam ediyorsun küçük sevgilim. Tevekkül değil, seni antik çağlardan gelme bir tanrıçaya benzettim dün gece. Sen gerçekten o zamanlardan gelmiş olmalısın. Söylediklerin, söylediklerimi kabullenişin, yaşının ve zamanın o kadar ötesinde ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Boynuna sarılarak kendimi ona daha da yaklaştırdım. Sadece beni sevdiğini söyle, yeter. Gözleri ıslak ışıltılarla pırıldıyordu. Anılarının ve anlattıklarının verdiği acıyla bükülmüş dudakları aralandı. Seni hayatımda kimseyi sevmediğim ve sevemeyeceğim kadar seviyorum. Tanrıçam benim. Sen benim ruhumun uzaklardan gelmiş diğer yarısısın. Seninle olduğum kadar kimseyle tamam olamam artık. Sırt üstü uzanırken boynuna doladığım kollarımla onu üzerime doğru çektim. Bu kez daha büyük bir arzuyla ve bedenimin kendi sesini dinleyerek bacaklarımı beline doladım. İtiraflarından sonra ona yine hakim erkeklik duygularını yaşatmak istiyordum. Bu kez beni yönlendirmesi için kendimi ona bıraktım. Nedenini birbirimize hiçbir zaman sormadık ama ağlayarak seviştik. Belki ayrı, belki aynı sebeplerden hayatımızı etkileyen isimler çoğalmaktaydı ve biz henüz birinci gecemizdeydik. Daha yeni tanışıyorduk. Ne o Aurora'yı ve Mihraci'yi biliyordu ne de ben onun Adrianus'larını. Hepsini öğrenmek için uzun bir zamanımız olacaktı. 4 saattir ilk kez sessizlik hakim olmuştu. Aile fertleri nefeslerini tutmuş, kimi oturduğu koltukta, kimi ayakta, Hüma'nın yatağının etrafında gergin bir bekleyiş içine girmişlerdi. Gözlerinde hayret, merak ve endişe vardı. Son 50 sayfadır defteri okumakta olan Hüma'nın büyük oğlunun kızı, onun en sevdiği göz bebeği torunu defteri kapayıp kucağına koydu. Gözlerini diğerler üzerinde gezdirdi. Kimse konuşmuyordu. Gözlerde yaş vardı. İlk başta Hüma'nın özellikle cinsellik üzerine kullandığı rahat, detaylı ifadeleri hep beraber okuyor olmaktan rahatsızlık duymuş, yadırgamışlardı. Ancak ilerleyen sayfalarda Hüma anlattıkça artık annelerini, babaannelerini, anneannelerini dinliyor olmaktan çıkmışlardı. Çünkü hayatını okudukları bu kadın onların bildiği, tanıdığı kadın değildi. Çok uzak bir devirde yaşamış, bitmiş bir zamanın perdesinde hatırası kalmış çılgın bir genç kızın itiraflarını okumaktaydılar. Şimdi Hüma onlar için devrinin, yaşının, cinsiyetinin hassasiyetine rağmen kara gözlülüğü, cesareti, hayatı bir oyun olarak alıp yaşamın şaşırtıcı sürprizlerine karşı kendi oyunlarını yazıp oynayan, isyan etmek yerine katılarak yaşamayı kolaylaştıran bir roman kahramanıydı. Ve o kahramanın kullandığı umursamaz rahatlıktaki kelimeler, utanma hissini yoran ifadeler artık onları rencide etmez olmuştu. 1913 yılında henüz 17 yaşındaki bir genç kızın, kadınlığa geçerken sevdiği erkeğin gizli yaşamını kabullenişindeki inanılması zor hoşgörü ve bunun yarattığı girdap onları içine çekmiş ve nefessiz bırakmıştı. Gümüş tepsilerdeki kanepelere dokunulmamış, içki ise ancak Hüma hatıratında içtiği zamanlar dinleyenlerin aklına gelmişti. 50 sayfadır defteri kimseye bırakmadan okuyan torun babaannesini tamamen sahiplenmiş görünüyordu. Bal rengi saçları, beyaz teni, iri mavi gözleri, uzun ince bedeniyle babaannesinin o yaşlardaki kopyası gibiydi. Anıları seslendirirken herkes benzer fiziği nedeniyle karşısında Hüma'nın o yaşlardaki halini görür gibiydi. Büyük oğul öksürerek aile fertlerini daldıkları şaşkınlıktan çıkardı. Evet dedi, bu durumda belki bazılarımız odadan ayrılmak isteyebilir. Lütfen babacığım dedi kızı elindeki defteri bırakmadan. Babaannem burada kalmasını istediklerini açıkça belirtmiş, bunu hep beraber dinlememizi arzu etmiş. Herkes birbirine soru soran gözlerle baktı, kimsenin bir yere gitmeye niyetli olmadığı belliydi. Birden defteri tekrar açmış olan torunun kahkahalarıyla şaşırarak baktılar. ''Buna inanamayacaksınız.'' dedi genç kadın. ''Babaannem sanki burada ve her şeyi izliyor. Bakın bu yeni sayfada ne yazıyor?'' Şaşkınsınız değil mi sevgili çocuklarım? Oldukça da utanmış olabilirsiniz. Belki de sizi bu itirafları bir arada okumak, dinlemek zorunda bıraktığım için bana kızgınsınız. Birbirlerini süzdüklerinde Hüman'ın söylediklerini doğrulayan bakışları gördü ve gülmeye başladılar. İnanamıyorum dedi küçük oğlu, sanki anı anına bizimle. Hüma kendi yarattığı ağır ezici havayı yine kendi tatlı alaycılığıyla hafifletmişti. Torun devam etti. Ama yine de sizleri zorlamaya hakkım olmadığını düşünüyorum. Bu aradan istifade, isteyenler gruptan ayrılabilir. Ne zaman öleceğimi, sizlerin bu defteri ne zaman, hangi tarihte, hangi mevsimde ve saatte okuyacağınızı bilemiyorum. Ama fark etmez, ben defterimin geri kalan kısmını ilk kız torunum olan küçük Hüma'nın okumasını istiyorum ve... Genç kadın devam edemedi, ağlamaya başlamıştı. Gülme krizinden gözyaşlarına. Halası yanına gelip onun kaldığı yerden annesinin cümlesini tamamladı. Ve Aurora'nın incilerini de ona bırakıyorum. Odada yine zaman durmuştu. Hüma onları bir şaşkınlıktan diğerine sürükleyip duruyordu. Genç kadın gözlerini silerek burnunu çekti ve nazikçe defteri halasının elinden aldı. Rüyada gibiydi. Yine şaşırdınız değil mi? Çünkü şimdiye kadar anlattığım incileri hiçbiriniz görmediniz ve eminim onları ömrümün geçmiş bir döneminde kullandığım ve sonra bir şekilde hayatımdan çıkmış mücevherler olarak düşündünüz. Ama hayır. O inciler hep bendeydi. Sadece hiç kullanmadım o yaşadığım acı günden sonra. O acının ne olduğunu mu merak ettiniz? Onu da ömrüm yeterse ileri sayfalarda, aksi olursa daha önce yazılmış bir başka defterden öğreneceksiniz. Acele etmeyin. Hepsi sırayla. Hep hüzünlü hayatlara eşlik eden bu incileri en sevdiğim torunuma bırakmakla onu da mutsuzluğun ve acının içine çektiğimi düşünebilirsiniz. Fakat öyle değil. İnanın, uğursuzluk incilerde değil. Onlar sadece tesadüf eseri iki kadının hüzünlerine eşlik etti. Denizden çıktıklarından beri umutsuzluk ve gözyaşına takı olan bu üçlüyü genç Hüma'nın hayata döndürebileceğini ve onları hüzünden kurtaracağına inanıyorum. İncilerin nerede olduğunu merak ediyorsanız. Onları artık bir daha kullanmamaya yemin ettiğim yerde saklamıştım. Boynumdaki zincirde bulmuş olduğunuz üçüncü anahtar da onların kasasını açacak. Hüma'nın kolyeye ulaşması için bir yolculuk yapması gerekecek ama nereye? Onu da öğreneceksiniz. Daha zamanı var. Şimdi hazırsanız devam ediyorum. Genç Hüma'nın gözleri yaş doluydu. Haykıra haykıra ağlamamak için kendisini zor tutuyordu. Kendini bildiği ilk günden beri çok özel bir ilişkisi olmuştu babaannesiyle. Hüma diğerlerinden çekinmeden açıkça favori torunu ilan etmişti onu seneler evvel. Onun kendisine en benzeyen olduğunu söylerdi hep. Ama genç kadın şimdi babaannesini daha yakından tanıdıkça onun kadar cesur olmadığını fark ediyordu. Şaşkın aile fertlerinin kadehlerine şampanya doldurmakta olan kocasına bakarken düşündü. Sevişerek evlenmişlerdi ama şu anda ona olan aşkını sorgulamaya başlamıştı. Yok, hayır, babaannesinin aşkı için yaptığını kendisi asla kabullenemezdi. Kocası elinde dolu bir kadehle yanına gelip keyifli bir gülüşle kulağına doğru eğildi. Büyük anne tayfuna yakalanmışa çevirdi herkesi değil mi? Evet dedi Hüma gülümseyerek kadehini alırken. Rahatsız olmuyor musun diye sordu genç adam. Neden? Neden olacak cinsellik dolu onca cümleyi benimle baş başayken bile telaffuz etmediğin kelimeleri okurken? Bunları ben yazmadım unutma. Ama yadırgamadan okuduğundan o kadar sana ait gibi geliyor ki kulağa. Belki de onun için babaannem benim okumamı istemiştir. Ne demek istiyorsun? Sesinin tonunda perde arkasında saklanmış kıskanç bir erkek oturmaktaydı. Onu en iyi benim hissedebileceğimi ve yazdıklarının, yaşadıklarının anlamını verebileceğimi düşünmüş olmalı. Sonra onun yakışıklı yüzüne, kollarını kıvırmış olduğu kolalı gömleğinin altındaki adaleli vücuduna baktı. Nesim aklına geldi. Acaba kocasının da bir Adrianus'u olmuş muydu? Bunu düşünürken kıskançlık değil de muziplik hissediyor olmasına şaştı. Acaba gerçekten babaannesine bu kadar mı benziyordu? Ne oldu diye sordu kocası, dudaklarına yayılan gülüşün ardındaki nedeni merak ederek. Hiç, dedi Hüma, sadece seni Antonius'a benzettim. Saçmalama, dedi kocası, elinde şampanya şişesi odanın diğer ucuna giderken. Hüma onun arkasından gülümsemeye devam etti. Odada gözlerini gezdirdi. Şu anda bütün ailenin deli gibi merak ettiği, sorularla, sırlarla dolu bir hayatın anahtarı onun elindeydi. Kendisini babaannesine her zamankinden yakın hissediyordu. Hatta sanki saçları, gözleri, yüz ifadesi, oturuşu ve dudaklarına muzipçe yayılan gülümsemesiyle 25 yaşındaki Hüma olmuştu. Defteri açarak hafifçe öksürüp genzini temizledi. Herkes yerini almıştı. Gong kurulmuş, yeni perde açılıyordu. Genç Hüma'nın zihninde bir yerlerde Ferretti, Catalani'nin Rivieres'ini çalmaya başlamıştı. Sayfayı çevirdi.